Ayrım 22. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 198. 6. Bölüm. Astrologların kehanetlerini reddediyor. 8. Astrologların o yalan yanlış kehanetlerine ve zındık hezeyanlarına çoktan sırtımı dönmüştüm. Bu konuda da merhametini esirgeme, yüreğimin en derinlerinden sana ettiğim tövbeleri kabul et ey Tanrım. Çünkü bu tövbeleri etmeme sebep olan sensin, sadece sen. Çünkü yanılgılarımız yüzünden öldüğümüzde bizi yeniden dirilten yaşamdan ve bilgelikten başkası olabilir mi? O yaşam ki ölüm nedir bilmez, o bilgelik ki kendisinden başka hiçbir ışığa gereksinmez. Tersine ışığa gereksinim duyan zihinleri aydınlatır ve bütün alemi ta ağaçta titreşen yaprağa kadar yönetir. Keskin bir sezgi gücü olan Vindisianus'a ve fevkalade yetenekli bir genç olan Nebridius'a karşı sürdürdüğüm inatçı tavrı kıran sen oldun. Vindisianus hiç çekinmeden dobra dobra, Nebridius ise daha çekingen bir tavırla ama her fırsatta bana şöyle söyler dururdu. Öyle bizi gelecekten haberdar kılacak sanat falan yok. İnsanların tahminleri çoğu kez tesadüflere dayanır. Durmadan atıp tutarlar. Aralarından birkaçı da tutuverir ama söylenenler bile durumun farkında olmaz. Susmamacasına konuşup dururlarken aralarda bir yerlerde körün taşı rast gelir sadece. İşte sen de karşıma böyle birini çıkarıp onunla arkadaş olmamızı sağlayarak beni terbiye ettin. Astrologlara danışmaya meraklı bir adamdı bu arkadaş. Bu konuda öyle eğitimi falan yoktu ama dedim ya danışmaya meraklı biriydi. Ama temel nitelikte birkaç bilgi de edinmiş babasından, öyle söylüyordu. Aslında temel nitelikte dediği bu bilgilerin onun astrolojiye olan güvenini tamamen sarsıcı bilgiler olduğunun hiç farkında değildi. Bahsettiğim arkadaşın adı Firminus'tu. Özgür sanatlar dalında öğrenim görmüştü. Belagatle ilgili bilgisi de müthişti. Beni kendisine yakın görüp geleceğe dair büyük umutlar beslediği işleriyle ilgili yıldız falı dedikleri fala bakıp gördüklerimi kendisine söylememi istedi. Ben de tam o aralar Nebridius'un sözlerinin etkisiyle astrolojiden yavaş yavaş kopmaya başlamıştım. Ama peşinen olmaz demedim. Hayal meyal ne görüyorsam da söyledim. Ama bu tür şeylerin artık bana gülünç ve anlamsız geldiğini söylemek üzereydim ki, o bana babasının astroloji kitaplarına olan aşırı merakından ve bunlara kendisi kadar meraklı bir arkadaşı olduğundan söz açtı. Hep birlikte çalıştıklarından, birbirleriyle sürekli fikir alışverişinde bulunduklarından, sonunda bu zırvalığa olan tutkuları öyle artmış ki yüreklerinde, diyelim ki şu akıl yoksunu hayvanlardan biri, evlerinde doğum yaptı, hemen doğum anını gözleyip gökteki yıldızların konumuna göre bu anı bir yerlere kaydetmeye başlamışlar. Böylece bu sözde bilimle ilgili birebir bilgi toplamışlar. Babasından dinlediği kendi doğum hikayesinde anlattı bana. Annesi ona hamileyken babasının arkadaşının falanca hizmetçisinin karnı da büyümeye başlamış. Evdeki köpeği hamile kalsa konuyu en ufak ayrıntısına kadar bilip öğrenmeye çalışan bir efendiden saklayamamış haliyle durumunu. Neyse sonuçta birisi karısının, diğeri hizmetçisinin gününü, saatini, dakikasını, hatta saniyesini bile titizce gözlemleyip hesap etmiş. Ama her iki kadının da aynı anda doğurması üzerine bizim kafadarlar yeni doğan bebekleri için, yani biri kendi oğlu, diğeri de küçük kölesi için dakikası dakikasına birbirinin kopyası birer yıldız haritası çıkartmak zorunda kalmış. Zaten doğum başladığı anda bizimkiler evde olanı biteni birbirlerine haber vermişler. Adamlarını da ellerinin altında hazır tutmuşlar ki doğum olduğu anda birbirlerine haber uçurulabilsinler. Bu haber akışını da sanki aynı evdeymişler gibi kolayca halletmişler. Firminus'un söylediğine göre her iki tarafın yolladığı haberciler birbirlerinin evine eşit mesafede buluşmuş. Bu şekilde yıldızların konumundaki bir değişikliği saliselerde yaşanabilecek en ufak sapma olasılığını bile kaydetme olanağını bulmuşlar. Ama her şeye rağmen zengin bir ailede doğan Firminus dünyanın o beyaza boyalı yollarını arşınlayıp zenginliğine zenginlik katmış. En üst mevkilere kadar yükselmiş. Köle ise kölelik boyunduruğundan bir an bile nefes almaksızın efendilerine hizmetini sürdürmüş. Yani Firminus bana böyle söyledi. Çünkü o köleyi iyi tanıyormuş. 9. Bu hikayeyi işitip de inandığım anda, ki inandım, çünkü bana hikaye anlatanın dürüst bir karakteri vardı. Astroloji ile ilgili bütün inadım kırıldı gitti. İlk işim ne yapıp edip Firminus'u bu merakından vazgeçirmeye çalışmak oldu. Senin yıldız haritanı çıkarıp doğruları dile getiriyor olmam için dedim ona. O haritada senin ebeveynlerinin önemli insanlar olup kentin soylu ailelerinin birinden geldiklerini, senin özgür doğumlu olduğunu, bu yüzden iyi bir eğitim alıp özgür sanatları öğrendiğini görmem gerekirdi. Aynı şekilde o köle de gelseydi benim o yıldızlara bakıp ona doğruları söylemem için çıkarttığım haritada onun aşağı tabakadan bir aileden doğduğunu, köle olduğunu ve bütün yaşamının seninkinden çok farklı, hatta aranızda uçurumlar olduğunu görmem gerekirdi. Anlayacağın aynı yıldızlara bakıp doğruları dile getirmek için ikinize de apayrı şeyler söylüyor olmam gerekirdi. Çünkü ikinize de aynı şeyleri söyleyecek olsam yanlış şeyler söylüyor olacaktım. Yani kısacası anladım ki yıldızlara bakıp da doğru tahminlerde bulunmak astroloji bilgisine değil sırf şansa dayanıyor. Yanlış tahminlerde bulunmak da öyle. Konunun acemisi olmakla falan alakası yok. Sadece şansın tersine dönmesiyle alakalı. 10. İşte bu olayı basamak yapıp astroloji ile ilgili ne kadar tuhaflık varsa üzerinde düşünmeye başladım. Olur da geçimini bu deli saçması şeylerden sağlayan biri bana kafa tutmaya kalkar ve Firminus'un bana babasının da ona anlattıklarının yalan olduğunu söyler diye. Gerçi böylelerine artık hadlerini bildirmek, iddialarını çürütüp onları gülünç duruma düşürmek de istemiyor değildim. Bir batında doğan ikizleri düşünmeye başladım. Çoğu peş peşe belli aralıklarla ana karnından çıkıyorlardı. Astrologlar bu aralıkların doğa yasalarını etkileyecek derecede önemli sonuçlar doğurabileceği kanısındalar. Ama bir insanın gözlemleyemeyeceği kadar kısa olan bu anları kağıtlara dökmek, sonra da bir astroloğun bunlara bakıp doğru bir tahminde bulunmasını beklemek olacak şey değil. Böyle tahminler gerçeği yansıtmaz. Çünkü haritalara bakarsanız, örneğin İshaya ile Yakup'un aynı kaderi paylaştığını söylemeniz gerekir. Ama onların ikisi aynı olayları yaşamamıştır. Bu durumda yapılan tahminler yanlış olacaktır. Diyelim ki doğruyu söylediniz. O zaman ikisine de farklı şeyler söylemiş olacaksınız. Ama düşünün ki o sırada aynı haritaya bakıyorsunuz. O halde doğruları tahmin etmek astrolojiye değil şansa bağlıdır. Çünkü Ya Rab, evrenin en adil denetleyicisi sen, yüce sezginle olayları öyle hale yola koyarsın ki bunu ne astrologlara danışanlar ne de astrologların kendileri anlayabilir. Astroloğa danışan kişi ne duyması gerekiyorsa onu duyar. Yani senin adil kararının derinlerinden onun ruhu hakkında verdiğin o akıl sır ermez liyakatini. Hiçbir insan sana şöyle sormamalı. Nasıl bir karar bu? Niçin böyle? Hayır, sormamalı. Asla sormamalı. Çünkü sonuçta o sadece bir insan. 7. Bölüm. Kötülüğün kökenini araştırırken büyük sancılar çekiyor. 11. Çok şükür sonunda beni bu zincirlerden kurtardın ey biricik dayanağım. Ama hala kötülüğün nereden geldiğini anlamaya çalışıyordum ve hiçbir çıkış yolu bulamıyordum. Yine de sen düşüncelerimdeki bu dalgalanmaların beni inancımdan uzaklaştırmasına asla izin vermiyordun. Çünkü o inanç sayesinde ben senin var olduğundan artık emindim. Senin tözünün değişemez olduğundan, insanları koruyup kolladığından, bizler için son karar merci olduğundan, senin oğlun bizim Rabbimiz İsa'da ve Katolik Kiliseni yetki kılıp bize emanet ettiğin kutsal kitapta insanlık için bir kurtuluş yolu açtığından ve ölüm sonrasında ancak bu yoldan geçerek öte yaşama kavuşabileceğimizden artık emindim. İşte kurtuluşum olacak bu inanç zihnimde sağlam şekilde kök salmışken ben hararetle kötülüğün nereden kaynaklandığını araştırıp duruyordum. Yüreğim doğum sancıları çekerken ne işkenceler yaşadım Tanrım, ne ızdıraplar. Senin kulağınsa hep benim yüreğimdeydi ama ben bunu bilmiyordum. Var gücümle araştırmalarımı sürdürürken ruhumun için için yaşadığı hüzün senden merhamet dileyen koskoca çığlıklardı aslında. Ne çektiğimi sen biliyordun. Başka kimsenin haberi yoktu. En yakın arkadaşlarımın kulaklarına fısıldadıklarım ne ki? Ruhumda yaşanan bu fırtınayı baştan sona onlara anlatmaya zaman yeter miydi? Ya da şu dilim. Sense hepsini duydun. Nasıl ta yüreğimin derinlerinden inim inim inlediğimi duydun. Özlemim senin önüne seriliydi ama gözlerimin nuru benimle birlikte değildi. Çünkü o nur içteydi, bense dışarıdaydım ve o nurun mekanı yoktu. Bense zihnimi mekanla sınırlı varlıklara yöneltiyordum ve onu huzura erdirecek hiçbir yer bulamıyordum. Yeterli ve iyi diyebileceğim bir sığınak sağlamıyorlardı bana ve yeterli iyiliğe kavuşabileceğim yöne dönmeme izin vermiyorlardı. Onlardan üstündüm ama senden aşağıdaydım. Sana tabi olsam sen benim gerçek sevincim olurdun. O halde sen benim aşağımda yarattığın varlıkları bana tabi kılmıştın. İşte doğru ölçü buydu. Beni kurtuluşa erdirecek orta yol buydu. Ancak senin suretinde yaratıldığımı bilirsem ve sana hizmette kusur işlemezsem bedenime hakim olabilecektim. Ama sana kibirle diklenince ve o koca göbekli kalkanımın altına sinip Rabbime saldırınca o zaman benden aşağıda olanlar benim üstüme çıkıyor, ezdikçe eziyorlardı. Öyle ki dinlenip soluklanacağım hiçbir yer bırakmıyorlardı bana. Onlara baktığım anda her yandan üşüşü veriyorlardı gözlerimin önüne, sürü sürü, yığın yığın. Onları düşünmeye kalktığımda kendi imgelerini karşıma çıkarıp kendilerinden kaçmama engel oluyorlardı. Şöyle söylüyorlardı adeta, "Ey aşağılık pis adam, nereye gidiyorsun?" Bütün bunlar kendi yaramdan çıkıyordu aslında. Çünkü sen kibirli insanı yaralı bir insan gibi aciz kıldın. Kibrim kabardıkça senden uzaklaşıyordum. Yanaklarım şiştikçe gözlerimi karartıyordu. 8. Bölüm. Augustinus sonunda Tanrı'nın merhametine mazhar oluyor. 12. Ya Rab, sen ezeli ve ebedisin. Ama senin bize olan öfken ezeli ve ebedi değil. Çünkü sen toprağa ve küle merhamet gösterensin. İşte sonunda beni gördün ve çirkinliklerimi düzeltmek lütfunda bulundun. Ruhumun derinlerini übendirenle dürtüp bir an bile huzura erdirmedin. Ta ki gönül gözümle seni açık ve seçik olarak görene dek. Senin gizemli elin dokundukça yüreğimin kabarıklığı indi. Gönlümün o bulanık, o karanlık gözleri can yakıcı şifalı merheminle gün geçtikçe biraz daha sağlığına kavuştu. 9. Bölüm. Platon'un kitaplarında Tanrı'nın ezeli ve ebedi sözünü keşfediyor, bedenlenen sözün tevazusunu değil. 13. İlkin bana kibirlilerin her zaman karşısında olduğunu, alçak gönüllülere ise lütfunu hiç esirgemediğini kanıtlamak istedin. Ayrıca insanlığa merhametinin ne kadar büyük olduğunu kanıtladın. Çünkü tevazun sayesinde sözün bedenlenmiş ve insanlar arasına yerleşmişti. O büyük kibriyle kurum kurum kurulan bir adamı bana aracı kılıp şifa bulmam için Platon'un Yunanca'dan Latince'ye çevrilmiş kitaplarıyla tanıştırdın. Bu kitaplarda okuduklarım kelimesi kelimesine aynı olmasa da tamamen aynı anlama gelecek, farklı çıkarımlar yapıp farklı yöntemlerle kanıtlayabileceğimiz ifadeler buldum. Şöyle ki, başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı sözdü. Söz başlangıçta Tanrı ile birlikteydi. Her şey söz aracılığıyla yaratılmıştı ve yaratılmış olanlar o olmadan hiçbir şekilde yaratılamazdı. Yaşam bu sözdeydi. Ve yaşam insanların ışığıydı. Ve yaşam karanlıklara ışır ama karanlıklar onu idrak edemez. Çünkü insanın ruhu ışığın tanığı olsa da kendisi ışık değildir. Oysa söz, yani Tanrı, hakiki ışıktır. Çünkü bu dünyaya gelen her insanı aydınlatır. O bu dünyadadır ve dünya onun tarafından yaratıldı. Ama dünya onu tanımadı. Ama bu kitaplarda şöyle şeyler okumadım. O kendi yarattıklarına geldi ama kendisinin yarattıkları onu kabul etmediler. Yine de o, kendisini kabul eden ve onun adına iman eden herkese Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. 14. Yine o kitaplarda şöyle ifadelere de rastladım. Söz ya da Tanrı ne etten ne kandan doğdu. İnsani iradeyle yani bedensel iradeyle de doğmadı. Sadece Tanrı'dan doğdu. Ama o kitaplarda söz bedenlendi ve biz insanların arasında yaşadı gibi bir cümleye rastlamadım. Farklı şekillerde ifade edilmesine rağmen sıkça yer alan şu düşünceyi de öğrendim mesela o kitaplardan. Oğul babayla aynı biçimdeydi ama Tanrı'ya eş olmayı bir hırsızlık olarak görmedi. Çünkü doğası bakımından aynı tözdendi. Ama o kitaplarda şöyle şeyler söylenmiyordu. Özünden feragat etti ve köle biçimini alarak kendisini insana benzer kıldı ve insan gibi davrandı. Ölüme yazgılı hale gelinceye kadar hatta çarmıha gerilerek ölecek kadar alçaldı. Öyle ki Tanrı onu ölümlüler arasından alıp yüceltsin, bütün adların en yücesi olan İsa adını ona lütfetsin ve gökyüzündeki, yeryüzündeki ve yer altındaki bütün yaratıklar İsa adının önünde diz çöksün, bütün diller İsa'nın Baba Tanrı'nın yüceliğinde yaşamaya devam eden Rab olduğunu söylesin. O kitaplar şöyle söylüyordu. Senin tek evladın olan oğlun seninle ezeli ve ebedi olarak var olacak. O bütün zamanlardan önce vardı. Bütün zamanlardan sonra da var olacak ve hiçbir değişime uğramayacak. Öyle ki onun mükemmelliğine erişen ruhlar kutlu olabilsinler ve kendi özlerinde var olan bilgelikten pay alarak bilge olmak üzere yeniden dirilsinler. Ama o kitaplarda şöyle bir ifade yoktu. Günü geldiğinde imansızlar için öldü ve sen biricik oğlunu esirgemedin ve biz insanlık adına ondan feragat ettin. Bütün bunları bilgelerden sakladın ve küçük çocuklara açıkladın. Çile çekenler, dert çekenler ona gelsin ve huzura kavuşsunlar diye. Çünkü o uysal, mazlum bir kalptir. Uysal olanlarımızı yasalarıyla terbiye eder. Boyun eğenlere kendi yollarını öğretir. Çünkü bizim acizliğimizi ve çileli halimizi görür, bütün günahlarımızı affeder. Ama üstün bilgiyi yüksek ökçeli bir çizme gibi ayaklarına giydiklerinden, başı arşa değenler, onun benden öğrenin. Çünkü ben uysal ve mazlum kalbim ve siz ruhlarınızı bende huzura erdireceksiniz dediğini işitmezler. Hatta Tanrı'yı bilseler bile Tanrı'ya Tanrı olduğu için övgüler sunmazlar ve ona şükretmezler. Kendi düşünceleri içinde kaybolurlar. Duyarsızlıklarından yürekleri kararır. Kendilerine bilge diye diye budalalaşırlar. 15. Ayrıca bu kitaplarda senin asla bozulamayan üstün doğanı bozulabilir doğaya sahip insanlara, kuşlara, dört ayaklı hayvanlara ve sürüngenlere benzeyen putlara ve çeşit çeşit heykellere dönüştürdüklerini de okudum. Yani Esau'nun ilk doğan olma hakkını kaybetmesine neden olan o mısır çorbasına dönüştürdüklerini. İşte bu yüzden senden ilk doğan halk, senin yerine dört ayaklı bir hayvan kafasına taptı. Çünkü Mısır'a yürekten bağlandılar. Ve senin suretini, yani kendi ruhlarını ot yiyen bir buzağı heykelinin önünde eğdiler. İşte ben o kitaplarda bütün bunları okudum ama bunlardan beslenmedim. Zaten sen de, Ya Rab, Yakup'un Esau'dan daha küçük olmasının verdiği utancı seve seve yok ettin. Çünkü büyüğünü küçüğünün hizmetine verdin ve putperest olan halkları mirasına kabul edeceğini söyledin. Ben de putperest bir halktan doğup sana gelmiştim ve halkına Mısır'dan getirmelerini buyurduğun altınlardaydı gözüm. Oysa nerede olurlarsa olsunlar bu altınların hepsi senindi. Havarin aracılığıyla Atinalılara şöyle söyledin. Kimi şairlerinizin de dediği gibi biz sizde yaşıyoruz, hareket ediyoruz ve biz sizdeyiz. Doğru, o okuduğum kitapların yurdu Atina'ydı. Ama ben Mısır'ın putlarına hiç metelik vermedim. Şu senin altınlarından yapılan Tanrı'nın hakikatini bir yalana dönüştürerek yaratıcıdan çok yaratıklara tapınan ve onlara hizmet eden putlarına. 22. ayrımın sonu. Sayfa 208.